Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 34. Ayırım. 2. Mahmut Avrupa'da kullanılan asker başlıklarını getirtip incelediği zaman, Avrupa'da da asker kıyafetlerinde olduğu kadar sivil kıyafetlerinde de değişiklikler yapıldığı bu dönemde çoğu uygunsuz ve pratik olmayan ya da pahalıya mal olan örneklerle karşılaştı. Aldığı kararda din düşüncesinin rol oynadığı tek yan, askerin gözünü güneşe karşı koruyacak bir siperin bulunmasına lüzum görülmemesi oldu. Bunu zamanın en kurnaz ve pratik adamı olan Hüsrev Paşa, Cezayir ve Tunus'ta gördüğü tas biçimi fesi donanma neferlerine giydirerek halka göstermekle bir olup bitti yaptı. Yeni asker üniformasının başlık sorunu böylece çözümlendi. İslam gelenekleriyle hele dinle hiçbir alakası olmayan fesi ancak Mahmut gibi bir hükümdarın iradesi kafalara oturttuktan sonra onu ancak Atatürk gibi bir önderin gücü o kafalardan çıkartabildi. Cumhuriyet döneminde birçok eski kafalar fes giymenin bir din sorunu olduğunu sanmışlardı. Halbuki bir yüzyıllık bir süre önce fes giymeyi de dine aykırı sayanlar olmuştu. Napolyon savaşlarından sonraki dönemde Avrupa'da da bir kıyafet ve başlık devrimi olmaktaydı. Fakat Türkiye'de fesin kaldırıldığı zamanki biçimiyle sivil ve militer şapka o zaman Avrupa'da da yoktu. O ancak 20. yüzyılın başlarında çıkmıştır. Onun için 2. Mahmut zamanında şapka giydirilmesine ulemanın karşı geldiği yollu iddianın tarihsel hiçbir temeli yoktur. Çağdaşlaşma açısından kıyafet konusunun başka bir anlamı, tebaanın eşitliği siyasetiyle ilgilidir. Kıyafet devrimi, Müslüman olmayan tebaanın başlarına, vücutlarına, ayaklarına koydukları giysilerin biçim ve renk bakımından Müslümanlarınkinden farklı olması geleneğine son vermiştir. Büyük ticaret merkezlerinde Yahudiler, Rumlar, Ermeniler de Avrupalı kıyafetine girerken fes giymeye başladılar. O zamanki kıyafet albümüne bakılırsa bunların arasında şapka giyildiğine rastlanmaz. Fes'in Müslümanlığa özgü bir başlık olduğu sanısı dinciliğin güçlendirdiği Abdülhamit döneminde gelişmiştir. Kıyafet devriminin başka anlamda dinsel bir sonucu 2. Mahmud'un din ve dünya işlerine ayırma siyasetinin beklenmedik bir görüşü olmuştur. Gelenekler Osmanlı sisteminde Hristiyan geleneğinden farklı olarak bir ruhban heyeti yoktu. Ulema, kadı, müderris ve hocalar ruhban olduklarından değil, rütbelerine göre çok çeşitli ve renkli urbalar giyerlerdi. Bunlar onları ulema dışı olan yönetici elitten ayırıyorsa da bunun Hristiyan rahiplerine özgü dinsel bir anlamı yoktu. 2. Mahmut zamanında ulema kıyafetinin eski çeşitlilikleri kaybolmaya başladı. Yalnız sarık, şalvar ve cübbe basitleşmekle beraber kaldı. 19. yüzyıl sonuna hatta daha sonraya dek İstanbul'dan Mısır'a değin Sünni dünyasında bu üç madde din adamının kıyafetini sivil halktan ayıran simgeler oldu. Sünni İslam dünyasının dışında fes giymeyen bir ülkeden gelen Cemalettin Fegani'nin İstanbul'da bulunduğu zamana ait fotoğrafı burada Türk ve Mısır hocalarının kıyafetine girdiğini gösterir. Cumhuriyet dönemine kadar süren basitleşmiş klasik sarıklı hoca kıyafetinin biçimini alması o zaman başlamıştır. Aslında askeri zorunluluklarla genel çağdaş üniforma alınışının başlattığı kıyafet devriminin kolayca ve çabuk olduğunu sanmamak gerekir. Tersine bir süre, hatta zamanımıza dek uzanan uzun bir süre, ordu bir yana, sivil yaşamda meslek ve sınıflara göre kıyafet farkları Avrupa'da olduğundan daha uzun süre sürmüştür. Fakat asıl başlangıçta epey karışıklıklara yol açmıştı. Bir süre değil, halk üst tabakadakilerin bile kıyafet ve başlık değiştirmeleri ile bir çeşit karnaval görünüşü ortaya çıkmıştı. Bir süre birbirini bilen kişiler birbirlerini tanımaz olmuşlardı. Fakat adım bir kez atılmış, gelenek buzları kırılmıştı. Böyle bir devrimin toplum ekonomisine ağır büyüklük koyduğunu kabul etmek gerekir. Fakat toplumlar tutucuların sorumlu olduğu geri kalışlığın cezasını zaman zaman böyle pahalıya ödemek zorunda kalırlar. Batı uygarlığı üzerine yeni görüşler. Avrupa dünyasıyla düşün yolunda tanışma çabasının ilk olayı olarak Osmanlı dilinde basım evinin kuruluşundan 100 yıl kadar bir zaman geçmiş bulunuyordu. O olay dolayısıyla tartıştığımız konular altında bu tanışma olayının ne denli dar kaldığını, aradan geçen süre içinde basılan eserlerin azlığından, basımın gelişmeyişinden, İbrahim Müteferrika'nın ölümünden sonra basım evinin asıl amaç olan tanıma aracı olmaktan çıkışından anlayabiliriz. 1830'lara kadar geçen süre içinde Avrupa tarihine yepyeni bir yön veren fikirlerin hiçbirinin Osmanlı fikir hayatı üzerinde herhangi bir yankısı olmamıştır. 1831'de Osmanlı dilinde ilk gazetenin çıkması, basım evi ve kitabın yapamadığı bir işi gerçekleştirmede ikinci bir aşama olmuştur. Basım ve kitap, bir Batı dünyasıyla tanışma işini biraz ilerletmiş olmakla birlikte, gazetenin çıkmasından önce bu tanışmayı az çok hazırlamakta rolü olan başka bir kurumun aldığı yeni biçimden söz etmek gerekir. Bu Bab-ı Ali'de dış işleriyle ilişkili olarak kurulan tercüme odasıdır. Fransız devrimi olayları zamanından beri geleneksel olarak Rum tercümanların tekelinde olan tercümanlık işi önem kazanmaya başlamıştı. Bunun sonucu olarak 1821'den sonra tercüme odası yeni bir rol oynamaya başladı. Bu tarihte baş tercümanlığa atanan Yahya Efendi Müslüman olmuş bir Rum'du. Daha önce mühendishanede öğretmenlik yaparak okulda kullanılmak üzere Fransızca ve İtalyanca'dan kitaplar çevirmişti. Ondan sonra 1823'te baş tercüman olarak İshak Efendi de Yahudilikten Müslümanlığa geçmiş bir zattı. O da mühendishanede öğretmenlik yapmış ve Osmanlıların ilk modern matematik kitabı olan 4 ciltlik Mecmuai Ulumu Riyaziye adlı eseri 2. Mahmut zamanında basılmıştır. Bu tercüme odasından geleceğin ilk Avrupa dili öğrenmiş aydınların yetişmeye başlamıştır. Burada öğrenilen Fransızca aracılığıyla Fransız edebiyat ve düşünü ile ilk tanışma başlamıştır. Divan edebiyatından tanzimat edebiyatına kadar geçişte de bu tercüme odası yoluyla olmuştur. İstanbul'da ilk çıkan gazetenin Fransız devrimi zamanında kralcı olduğu için Rusya'ya kaçan elçi Clouzier Goffier'in vaktiyle kurduğu basım evinde Fransızca olarak çıkmaya başladığını görmüştük. Bu gazete devrim olaylarını ve fikirlerini Türklere değil, Osmanlı şehirlerinde bulunan Fransız vatandaşlarına anlatmak için çıkıyordu. Ondan sonra çıkan ikinci gazete 1821'de başlayan Sapinski Hellenikon adlı Rumca gazetedir. 1824'te Fransız tüccarları tarafından İzmir'de çıkarılmaya başlanan ikinci gazete Yunanistan'ın bağımsızlık savaşı olayları yüzünden fazla yaşamadı. Fransız tüccarlarının sözcülüğünü eden bu gazetede bağımsızlığı destekleyen Rusya aleyhine yazılar yazdıkları için kendi hükümetinin baskısı altında kapatıldılar. Bu Fransız gazetecileri içinde Marsilyalı bir avukat olan Alexander Blanchot, Osmanlı hükümetini savunmaya devam ettiğinden 2. Mahmut tarafından İstanbul'a çağrılarak kurmak istediği gazetenin Fransızcasını çıkarmaya memur edildi. 1831'de Takvim-i Bekai ve Le Moniteur Ottoman çıkmaya başladı. Gazetenin Osmanlıcasının başyazarlığını Üstü Zafer yazarı Esat Efendi atandı. Fakat bu vazifede uzun süre kalmadı. Takvim-i Vekai'nin 8 sayfa çıkan birinci sayısı baskı bakımından müteferrika baskılarına benzer. O zamandan beri baskı tekniğinde bir ilerleme olmadığı anlaşılıyor. İlk sayıdaki baş yazısında Esat Efendi gazeteciliği geleneksel olay yazarlığının modern bir biçimi olarak tanımsar. Gazetedeki yazı dil modern bir gazete için çok ağdalıdır. Paragraflar, noktalama yoktur. Her yanından hükümetin resmi gazetesi olduğu bellidir. Düşün ve görüş gazetesi olmaktan çok resmi haberler gazetesidir. Bugünkü gazeteler gibi çok sayıda ve her yerde satılan, halk tarafından okunan bir gazete değildi. Le Moniteur de resmi bir gazete olmakla birlikte iki gazetenin yazıları aynı değildi. Hatta iki bakımdan birbirine karşıttılar. Osmanlıcası iç olaylar kadar Avrupa olayları hakkında havadis verme yanına önem verdiği halde Fransızcası Türkiye olaylarını ve padişahın reformlarını Avrupalı okuyuculara tanıtmaya ve beğendirmeye önem verirdi. Bundan başka Türkiye'ye yararlı ticaret politikasının liberalizm politikası olduğunu yansıtan yazılara yer verilmiştir. Alexander Blanchot bu alanda Yunanistan bağımsızlık savaşına katıldığı halde bu bağımsızlıktan Rusya'nın yararlanacağını anlayarak Osmanlı hükümeti yanına geçen David Urquhart kendine güçlü bir yardımcı bulmuştu. 1831'de Urquhart'ın burada bir dizi yazısı çıktı. Takvim-i Vekai'nin ilk sayısından en çok görülen havadislerin konuları şunlardır. Padişahın seyahat ve ziyaretleri, nişan verilme törenleri, Asakir-i Mansure'deki gelişmeler, askerlik eğitimi, donanımı, top ve tüfek yapımı, Avrupa'ya gemiler ısmarlanması, ordu tayinleri, çeşitli bölgelerdeki paşa isyanlarının bastırılması, piyasa fiyatları, Avrupa basınında Türkiye ile ilgili haber ve yazıların çevirileri, Avrupa'da bilim ve teknik yeniliklerle ilgili havadisler, Doğu ve İslam ülkeleriyle ilgili haber ve yazılar yok denecek kadar azdır. Dış havadisler dolayısıyla Avrupa siyasal kurumlarıyla ilgili bazı bilgiler de gözükür. Örneğin 3. sayıda İngiltere Kralı'nın Meşvereti Vukala ve Meşveretgahı Hanedan denen iki meclis erbabına hitaben takrir eylediği nutkun çevirisi vardır. Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlere eşit muamele yapıldığını belirten haberlere de oldukça önemli yer verilmektedir. Örneğin sayı 1'de ve gazetenin ikinci yazısı olarak Beyoğlu'nda çıkan bir yangında Rum ve Katolik Ermeni evleri yandığından Müslüman halkın, Avrupalı tüccarların, devlet memurlarının yaptığı yardımlar belirtilir. Aynı sayıdaki üçüncü yazı Galata'da yeni bir Katolik kilisesinin yapılmasına müsaade edildiğini, bunun için padişahın arsa hediye ettiğini bildirir. Sayı 4'te nişan verilenlerle ilgili bir havadiste nişan alanlar arasında Rum milletinden Boğdan kaymakamı İstefekanaki ile Ermeni milletinden darphane müdürü Artin ile baruthane müdürü Simon bulunmaktadır. İlk sayılardaki ilanlardan din eğitimi kitaplarının basılmaya başladığını da öğreniyoruz. Örneğin sayı 59'da 1832'de şöyle bir ilan var. Din gereklerini çocuklar ve okula başlayanlara öğretmek için eskiden yazılmış ünlü ilmihal basılmış ve 60 para fiyat kesilmiştir. Aslında bu ilan bu denli sade bir dille yazılmış değildir. Le Moniteur'de yer alan yazıların Fransızca okuyan Avrupalılara Osmanlı Devleti hakkında dolaşan yanlış görüşleri düzeltme, iç ve dış politikasını tanıtma, ticaret alanındaki ilerlemelerini bildirme amaçlarını güttüğünü bellidir. Amerikalı olarak Türkiye hakkında ilk kitabı yazan Dökey, anılarında gazetenin bu amaçla çıkmasını alkışlayarak, bu sayede Avrupa'ya Türkler aleyhinde yayılan yalanların önleneceğini, bundan sonra Navarin olayı gibi haince saldırıların bir daha tekrarlanmayacağını umduğunu belirtir. Reşit Paşa'nın bir yazısından anladığımıza göre bu gazete Avrupa'ya Tanzimat-ı Askeriye ile her tarafta sivilizasyon usulü mergübesinin icabına girişildiğini tanıtmak üzere çıkarılıyordu. İkinci Mahmut döneminin batıcı çağdaşlaşma reformlarının yeni ya da kusurlu yanlarını anlamak için o zamanki bu Avrupa sivilizasyonu anlayışını da tanıtmak gerekir. Burada aydın kafasındaki görüşü tanıtan iki yazarın ele alacağı bunların yazılarında 18. yüzyılda yazılmış olanlara göre hayli ilerleme olduğunu görürüz. Bu yazıların ikisi de Mahmut'un ölümünden az önce yazılmıştır. Bunların birincisi Mustafa Sami'dir. Ölümü 1855. 1838'de elçilik heyetiyle birlikte Paris'e giderken Roma, Floransa, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt, Brüksel, Anvers, Londra şehirlerini gören Sami, dönüşünde Avrupa Lisalesi adlı küçük bir eser yazdı. 100 yıl önce yazılmış 28 Çelebi Mehmed'in seyahatnamesi andırmakla birlikte bu risalede yeni bir şey olduğu gözümüzden kaçamaz. Avrupa'da görülen uygarlık eserlerinin nedenlerini anlamaya çalışmaktadır. Avrupa uygarlığının üstünlüğünün başlıca nedeni müspet bilimlerin ilerlemesidir. İkinci neden din özgürlüğüdür. Üçüncü neden de eskiyle yeni arasında süreklilik olmasıdır. Avrupa geçmişinden aldığı ilhamların itişi ile akıllara hayret verecek yeni keşifler yapmaktadır. Dördüncü olarak gördüğü başkalık okur yazarlığın genelleşmesidir. Fakat bütün bunlarla baş etken bilim ve aydınlanmadır. Şu halde bizde de bilimlerin gelişmesi de desteklenirse ilerleme için gerekli olan ticaret ve sanayi de Avrupa'ya muhtaç olmaktan kurtulmak mümkün olabilecektir. Örnek olarak alacağımız ikinci yazar Sadık Rıfat Paşa'dır. 1807-1856. Viyana'ya 1837'de elçi olarak giden paşanın birçok yazıları arasında bizi en çok ilgilendirecek olan iki yazısıdır. Sadık Rıfat da yazılarında Avrupa'nın özellikleri olarak din özgürlüğünü, hükümet yönetimindeki intizamı, memurların dürüstlüğünü, eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, halkın eğitiminde kitap ve matbaanın önemini, sermaye yatırımlarının teşvikini, buhar gücü kullanılmasını, demir yollarını, bankaları, posta hizmetlerini, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve müziğin önemini, yoksullar ve hastalar için kurulmuş kurumları sayar. 34. ayrımın sonu, sayfa 202, devamı 35. ayrımda.